Ayrım 11, sayfa 129. Pamuk için ucuz emek. Pamuk üretiminde Brezilya dünyada 4., Meksika'da 5. sırayı alır. Dünyada tekstil endüstrisinde kullanılan pamuğun %20'den fazlası Latin Amerika'dan gelir. 18. yüzyıl sonunda Avrupa endüstrisi için en önemli ham madde pamuktu. İngiltere 30 yılda ithalatını 5 katına çıkardı. Watt'ın buharlı makinesiyle eş zamanlı olarak Arkwright'ın iyi icat etmesi, daha sonra da Cartwright'ın mekanik dokuma tezgahı kumaş yapımını gözle görülür biçimde hızlandırdı. Amerika kökenli bir bitki olan pamuğa da deniz aşırı pazarlar sağladı. Yılda en fazla iki geminin yanaşmasıyla bölünen bir ülkeye dalmış olan São Luís'de Maranhão limanı da pamuk furyasıyla uykusundan uyandı. Zenci köleler kuzeydeki plantasyonlara akın ediyor. São Luís'den her yıl 500 bin kilo dokuma ham maddesi yüklü 150-200 gemi kalkıyordu. 19. yüzyıl başındaki maden krizi pamuğa hatırı sayılır miktarda iş gücü sağladı. Güneydeki altın ve elmas madenlerinin tükenmesiyle Brezilya, kuzey bölgesi sayesinde canlandı. Liman her bakımdan gelişiyordu. Yetiştirdiği şairler, São Luís, Brezilya'nın Atinası, Roberto C. Simonsen, AGE, denmesine neden oluyordu. Ancak bu gelişmeyle birlikte artık kimsenin gıda maddesi yetiştirmekle ilgilenmediği Maranhão bölgesinde açlık da başladı. Tek besinin pirinç olduğu dönemler oldu. Jair Prado Jr., Formação do Brasil Contemporâneo, São Paulo 1942. Bu öyküde başladığı gibi bitti. Çöküntü birden geldi. Brezilya, ABD'nin güneyindeki plantasyonlarda, daha kaliteli topraklarda mekanik yöntemlerle yapılan yoğun pamuk üretimiyle rekabet edemedi. Kuzey Amerika'da nakliyatı engelleyen iç savaş döneminde Brezilya'da bir gelişme dönemi daha oldu. Ama çok kısa sürdü. 20. yüzyılda 1934 ve 1939 yılları arasında Brezilya'nın üretimi inanılmaz bir hızla arttı. Üretim 126 bin tondan 320 bin tona çıktı. Fakat felaketler eksik olmuyordu. ABD elindeki bütün ürünü dünya piyasasına sürünce fiyatlar birden düştü. ABD'nin elindeki ürün fazlası devletin üreticilere sağladığı sübvansiyonların sonucuydu. Dış yardım programlarına bağlı olarak dumping fiyatlarıyla dünya piyasasını ele geçirmeyi başarıyorlardı. Kuzey Amerika pamuğunun rekabeti onu dünya piyasasından kovuncaya dek pamuk, Paraguay'ın başlıca ihracat ürünüydü. 1952'den sonra Paraguay'ın pamuk üretimi yarıya düştü. Aynı şekilde Uruguay'da Kanada'daki pirinç piyasasını kaybetti. Aynı nedenle dünyanın en büyük buğday üreticisi olan Arjantin'de uluslararası piyasadaki ağırlığını kaybetti. Ama Kuzey Amerika'nın pamuk dumpingi Anderson Clayton & Co. adındaki Kuzey Amerikan firmasının Latin Amerika'da imparatorluğunu korumasını engellemedi. Bu firma aracılığıyla ABD'nin Meksika pamuğunu alıp başka ülkelere satmasını da. Latin Amerika pamuğu maliyetinin son derece düşük olması sayesinde dünya ticaretinde iyi kötü yerini koruyabiliyor. Genellikle gerçeği gizleyen resmi istatistikler bile ücretlerin ne denli düşük olduğunu ortaya koyuyor. Brezilya plantasyonlarında köle gibi çalışmanın karşılığında alınan para ancak aç kalmaya yetiyor. Guatemala'da patronlar aylık ücretin 19 dolar olmasıyla övünüyorlar. Üstelik bunun büyük bir kısmının da fiyatı kendilerince belirlenen mallarla ödendiğini belirtiyorlar. Amerika Tarımsal Gelişme Komitesi, Guatemala, Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socioeconomico del Sector Agricola, Washington 1965. Meksika'da gündelikçiler bir zafradan ötekine dolaşıp günde 1,5 dolar kazanıyorlar. Yarı işsizlik beraberinde getirdiği yetersiz beslenme gibi alın yazıları sanki. Nikaragua'daki pamuk işçilerin durumu daha da korkunç. Japonya'nın tekstil endüstrisi için gerekli pamuğu sağlayan El Salvadorlular, Hintlilerden daha az kalori ve protein alıyorlar. Peri ekonomisi için pamuk, döviz getiren ikinci önemli tarım ürünü. Jose Carlos Maria Tegui, sürekli bir toprak, iş gücü ve pazar arayışı içinde olan yabancı kapitalizmin ipotekleri kaldıramayan borçlu toprak sahiplerine bir tür tasfiye sistemi uygulayarak Peru'nun tarım ihracatını ele geçirmeyi amaçladığını gözlemlemişti. Jose Carlos Maria Tegui, Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, Montevideo 1970. General Velasco Alvarado'nun milliyetçi hükümeti 1968'de iktidara geldiğinde yaygın tarıma elverişli toprakların 6'da 1'inden azı ekiliydi. Kişi başına gelir ABD'ninkinin 15'te 1'i kadardı. Perulular dünyanın en az kalori alan halklarından biriydi. Ve bu arada şeker gibi pamuk üretimi de Maria Tegui'nin açıkladığı yabancı ölçütler çerçevesinde yapılıyordu. En verimli toprakların bulunduğu kıyı şeridi, Kuzey Amerikan girişimcilerinin ya da Lima Burjuvazisi gibi yalnızca coğrafi anlamda Perulu olan girişimcilerin mülkiyetindeydi. Pamuk ve şeker ihracatı 5 büyük firmanın tekelindeydi. Bu firmalardan ikisinin, Anderson Clayton ve Grayson, de merkezleri ABD'deydi. Dağlık bölgelerdeki latifundiumların tersine, kıyı şeridinin sözüm ona gelişme ve kalkınma merkezleri olan şeker ve pamuk plantasyonları, işçileri son derece düşük ücretlerle alabildiğini sömürüyordu. 1969 tarım reformuyla plantasyonlar kamulaştırılıp işletme hakkı işçi kooperatiflerine devredildi. Tarımsal Gelişme Komitesi verilerine göre o sırada kıyıdaki ücretli ailelerin her bir bireyine düşen gelir ayda 5 doları aşmıyordu. Amerika Tarımsal Gelişme Komitesi, Peru, Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socioeconomico del Sector Agricola, Washington 1966. Anderson Clayton & Co. bugün de Latin Amerika'da 30 şubeli etkinliğini sürdürüyor. Yalnız pamuk satmakla kalmayıp yatay tekelleşme diyebileceğimiz bir biçimde pamuk ipliği endüstrisini ve finansmanını yan ürünlerin de denetimi altında bulunuyor. Ayrıca gıda maddeleri de üretiyor. Örneğin Meksika'da toprağı yok ama pamuk üretimi üzerinde mutlak bir denetime sahip. Pamuk üreten 800 bin Meksikalı bu firmanın elinde. Üreticilere ödünç para vererek karşılığında toplanan ürünü kendi belirlediği fiyata almak üzere anlaşıyor. Böylece çok iyi kalitedeki pamuğu son derece düşük bir fiyata almış oluyor. Ödünç para dışında üreticilere gübre, tohum ve böcek ilacı da sağlayarak üretimin her safhasını denetleme hakkını elinde tutuyor. Tohumları margarin ve sıvı yağ fabrikalarında kullanıyor. Anderson Clayton son yıllarda pamuk üretimi üzerindeki egemenliğiyle yetinmeyip şekerleme ve çikolata üretimine de ünlü Luxus firmasını satın alarak el attı. Alonso Aguilar M ve Fernando Carmona, Meksiko, Rigueza y Miseria, Mexico City 1968. Bugün Anderson Clayton, Brezilya'daki en büyük kahve ihracatçısı. Firma kahve ticaretine 1950'de başladı. 3 yıl sonra American Coffee Corporation firmasının elinde egemenliği almıştı bile. Ayrıca Brezilya'nın gıda maddeleri üretiminde de birinci sırayı ülkenin en güçlü 35 firması arasında bulunan Anderson Clayton alıyor. Kahve için ucuz iş gücü. Kahvenin uluslararası pazarlarda petrol kadar önemli olduğu yaygın bir görüş. 50'li yılların başında dünyada tüketilen kahvenin 3/4 Latin Amerika'dan geliyordu. Daha düşük kalitede ama daha ucuz olan Afrika kahvesinin rekabeti bu üstünlüğe bir son verdi. Buna karşın bugün kıtaya giren dövizin 1/6 kahveden sağlanıyor. Rio Bravo'nun güneyindeki 15 ülke fiyat değişimlerinden etkileniyor. Brezilya dünyanın en önemli kahve üreticisidir ve ihracat gelirlerinin yarıya yakın kısmını kahveden elde eder. El Salvador, Guatemala, Costa Rica ve Haiti de büyük ölçüde kahveye bağımlıdırlar. Kolombiya'nın da ihracatın 2/3'ünü kahve oluşturur. Kahve Brezilya'ya enflasyonu getirdi. Bir insanın fiyatı 1824 ile 1854 yılları arasında 2 kat artmıştır. Ne kuzeyin pamuğu ne de kuzeydoğunun şekeri gelişme dönemini geride bıraktıktan sonra iş gücüne bu fiyatı ödeyebilirdi. Böylece üretim merkezleri güneye kaydı. Kahve köleler dışında Avrupalı göçmenlerden de yararlanıyordu. Bugün ülkenin iş bölgelerinde hala geçerli olan bir ortaklık sistemiyle göçmenler ürünün yarısını sağlıyordu. Denize girmek için Tijuca ormanlarını geçen turistler Rio de Janeiro'yu çevreleyen dağlarda 100 yıl önce geniş kahve plantasyonları olduğunu bilmezler. Dağların yamaçları boyunca Sao Paulo yönünde bahçe toprakların humusu peşinde koşuluyor hala. Yüzyılın sonunda Brezilya'nın yeni seçkin sosyetesi olan kahve latifundiyumlarına sahiplerinin hesabına göre geçim ücretleri kölelerin alım ve bakım fiyatlarından daha ucuza geliyordu. 1888'de kölelik kaldırıldı ve yerine feodal serflikle ücretli işçilik karışım bir sistem getirildi. Bu sistem günümüzde de devam etmektedir. Özgür işçi orduları kahvenin yolunu izledi. Paraíba Vadisi ülkenin en zengin bölgesi haline geldi. Fakat yıkıcı biçimde üretilen bu ölümlü bitki, ardında yakılmış ormanlar, tüketilmiş doğal kaynaklar ve genel bir çöküntü bırakarak kısa zamanda bu bölgeyi de yok etti. Bir zamanlar el değmemiş olan topraklar durmadan aşınıyor, verim giderek azalıyor, bitkiler zayıflayıp dayanıksızlaşıyordu. Kahve üretimi Sao Paulo'nun batısındaki geniş platoyu da kaplayarak, eskisi kadar vahşi olmayan bir yöntemle burayı bir kahve denizine dönüştürdü. Batıya doğru ilerlemesine devam ederek Parana kıyılarına ulaştı. Mato Grosso savanaları önünde güneye dönüp bu son yıllarda yine batıya, Paraguay sınırına geldi. Sao Paulo endüstri merkezi olması dolayısıyla bugün Brezilya'nın en gelişmiş şehri. Ancak kahve plantasyonlarında toprağın kirasını kendilerinin ve çocuklarının emekleriyle ödeyen serfler hayli kalabalıktır. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen bolluk yıllarında üreticilerin açgözlülüğü plantasyon işçilerinin kendi gıda maddelerini kendilerinin yetiştirdiği sistemin ortadan kaldırılmasına neden oldu. Bugün işçiler ancak ücretsiz bir çalışma karşılığında toprağı kiralayarak kendi hesaplarını üretim yapma hakkını koparabiliyorlar. Toprak sahipleri ayrıca yeniden kahve ekmek koşuluyla mevsimlik tarım yapmak üzere çiftçilerle anlaşıyor. 4 yıl sonra kahve meyvesinin sarı rengi ortalığı kaplayınca toprağın birimi artık artmış demektir. Çiftçiye de yol görünür. Guatemala'da kahve sektöründe ücretler pamuktan da düşüktür. Güneyde toprak sahipleri her yıl hasat zamanı yüksek yaylalardan inen binlerce yerliye ayda $15 öderler. Toprak sahiplerinin özel güvenlik kuvvetleri vardır. Yörede yaygın deyişle bir adam mezarından daha ucuza gelir. Baskı rejimi de durumun değişmemesi için her türlü önlemi alır. Alta Verapaz bölgesinde durum daha da kötüdür. Kamyon veya el arabası kullanılmaz bu yörede. Kahveyi yerlilerin sırtında taşıtmak daha ucuza gelir. Küçük bir aile oligarşisinin yönetiminde küçük bir ülke olan El Salvador'un ekonomisinde kahve büyük önem taşır. Tek ürüne bağımlılık, halkın biricik protein kaynağı olan fasulye ile geleneksel ürünler olan mısır, sebze ve diğer temel gıda maddelerinin ithal edilmesini gerektiriyor bugün. Ölümlerin 1/4'ünün nedeni vitamin eksikliği. Latin Amerika'da ölüm oranı en yüksek ülke olan Haiti'de ise çocukların yarıdan fazlasında kansızlık görülüyor. Yasal ücretler inanılmaz bir düzeyde. Kahve plantasyonlarında ücretler günde 7 ile 15 sent arasında değişiyor. Akarsular ülkesi Kolombiya'da da kahve egemenliğini sürdürüyor. 1962 yılında Time dergisine yayımlanan bir rapora göre kahvenin dalından Kuzey Amerikalı tüketicinin fincanına kadar geçirdiği değişimde mal oluş fiyatından işçilerin aldığı pay yalnızca %5. Mario Arrubia Estudios sobre el Subdesarrollo Colombiano Medellin 1969. Maliyet fiyatının %40'ı aracılara, ihracat ve ithalatçılara, %10'u İki ülkenin vergilerini, %10'u nakliyatçılara, %5'i Pan Amerikan Kahve Bürosu'na, %30'u plantasyon sahiplerine, %5'i de ücretli işçilere aittir. Brezilya'nın aksine Kolombiya'da kahve giderek daha da küçük birimlere bölünmekte olan minifindiyumlarda üretilir. 1955 ile 1960 arasında çoğu bir hektardan küçük 100 bin minik plantasyon üretime başladı. Kolombiya'nın ihraç ettiği kahvenin 1/4'ü küçük üreticilerce üretilir. Plantasyonların %96'sı minifundiumlardır. Banco Cafetero, La Industria Cafeteria en Colombia, Bogota 1962. Afişlerde Juan Valdez hep gülümsüyor ama toprağın parçalanması çiftçilerin yaşam düzeyini düşürüp geliri azaltıyor. Bu durum büyük üreticilerin çıkarlarını temsil eden Ulusal Kahve Üreticileri Federasyonu'nun kahve ticaretinin tekelini almasını kolaylaştırıyor. Bir hektardan ufak birimlerin sağladığı kazanç, çiftçilerin yoksulluk içinde yaşamasına sebep oluyor. Yıllık gelir ortalama $130 dolayında. Panorama Economico Latin Americano No 87 Havana Eylül 1963. Kahve kotası ürünlerin ateşe atılmasını ve evliliklerin zamanını belirliyor. Bu nedir? Bir delinin EEG'si mi? 1889'da 2 centavo olan kahve fiyatı 6 yıl sonra 9, 3 yıl sonra 4 centavo oldu. 5 yıl sonra da tekrar 2 centavoya düştü. Çok tipik bir dönemdi bu. Pierre Monbeck, Pioneers et Planters de São Paulo, Paris 1952. Kahve fiyatlarının grafikleri bütün tropikal bitkilerinki gibi inişli çıkışlıdır. Ancak kahvenin değişim değeri makineler ve endüstri ürünleriyle kıyaslandığında ortaya çıkan eğri sürekli ve hızlı bir düşüş gösterir. Kolombiya Başkanı Carlos Lleras Restrepo, bir cipin 1950'de 17 çuval kahve karşılığında alınırken 1967'de 57 çuval kahve ettiğinden yakınıyordu. Aynı dönemde São Paulo Tarım Bakanı Herbert Levy daha acıklı hesaplar yapıyordu. Brezilya 1967'de bir traktörü 350 çuval kahve karşılığında alabiliyordu. Oysa 14 yıl önce aynı traktörün fiyatı 70 çuval kahve değerindeydi. Başkan Getulio Vargas 1954'te kalbine bir kurşun sıkarak intihar ettiğinde bu olay kahveden bağımsız değildi. Vargas vasiyetnamesinde şöyle demiştir. Kahve üretimindeki krizin sonucunda başlıca ürünümüz değer kazandı. Fiyatını korumak isterken aldığımız karşılık ekonomimiz üzerinde ağır bir baskı yarattı. Sonunda direncimiz kırıldı. Vargas, Brezilya halkının fidyesini kanıyla ödemek istemişti. 1964 yılı ürünü Kuzey Amerika piyasasında 1955 fiyatlarıyla satılabilseydi, Brezilya fazladan $200 milyon kazanacaktı. kahve fiyatlarındaki bir centavoluk bir düşüş, kahve üreticisi ülkeler toplamı için 65 milyon dolarlık bir kayıp demektir. Fiyatlar 1964'ten 1968'e dek düştü ve ABD'nin Brezilya'dan kopardığı meblağlar giderek arttı. Ama kimin yararına? Kahveyi içen vatandaşın mı? Temmuz 1968'de Brezilya kahvesinin fiyatı ABD'de Ocak 1964'e göre %30 düşmüştü. Oysa Kuzey Amerikalı tüketici kahveye %13 fazla fiyat ödüyordu. Yani arıcılar her iki taraftan da kazanmaktaydı. Aynı tarihte Brezilyalı üreticiler her çuval kahve için 1964'ün yarısı kadar fiyat alıyorlardı. Merkez Bankası, Brezilya Kahve Enstitüsü ve FAO raporları, Fator dergisi No 2, Rio de Janeiro, Kasım-Aralık 1968. Kimdir bu arıcılar? Brezilya'dan çıkan kahvenin üçte birinden fazlası 6 Kuzey Amerikan firmasına aittir. ABD'ye giren kahvenin de üçte birinden fazlasının ticareti 6 firmanın elindedir. Bu firmalar devrenin iki ucundaki işlemleri de denetlemektedirler. Federal Ticaret Komisyonu anket sonuçlarına göre Cid Silveria Cafe, Drama Economica Nacional Rio de Janeiro 1962. Tıpkı United Fruit, bu satırların yazıldığı sırada United Brands firmasının Orta Amerika, Kolombiya ve Ekvador'da üretilen muzun ihracatını ve ayrıca ABD'de muz ithalat ve dağıtımının tek elini elinde tuttuğu gibi kahve ticaretini yürütenler de Kuzey Amerikan firmalarıdır. Brezilya yalnızca üretici ve kurban olarak girer devreye. Öte yandan üretim fazlası olduğu durumlarda stokları tutan da Brezilya'dır. Piyasa fiyatlarını düzenleyen bir uluslararası kahve sözleşmesi yok muydu? Dünya Kahve Enformasyon Merkezi 1970'te Washington'da geniş kapsamlı bir bildiri yayımladı. Bildirinin amacı sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili bir yasanın çıkmasını sağlamaktı. Raporda dünyada satılan kahvenin yarısından fazlasını tüketen ABD'nin bu sözleşmeden en çok yararlanan ülke olduğu belirtiliyordu. Kahve ithalatı kârlı bir işti. Kuzey Amerika piyasasındaki kahve fiyat artışı, bundan yararlananlar da daha önce gördüğümüz gibi aracılardı zaten. Aslında gülük denecek kadar azdı. Hem diğer mallardaki fiyat artışlarından hem de ücretlerdeki artıştan daha düşüktü. 1960 ile 1969 arasında ABD'nin ihracatı 6'da bir oranında artarken kahvenin ithalat tutarı düşmüştü. Üstelik unutmamak gerekir ki Latin Amerika ülkeleri kahve satışından elde ettikleri dövizi fiyatları artan Kuzey Amerika ürünlerini almak için kullanıyorlardı. Kahve üreticisinden çok tüketicisine kazanç getirmektedir. ABD ve Avrupa'da gelir ve iş olanağı yaratır, büyük sermaye hareketlerine nedir olurken, Latin Amerika'da üreticisini yoksulluk içinde yaşatmakta, kendisine bağımlı olan ülkelerin ekonomik dengesizliğini artırmaktadır. ABD'de kahve 600 binden fazla kişiye iş olanağı yaratıyor. Latin Amerikan kahvesini dağıtan ve satan Kuzey Amerikalıların ücretleri, kahveyi üreten Brezilyalı, Kolombiyalı, Guatemalalı, El Salvadorlu ve Haitili işçilerin ücretlerinden kat kat yüksek. Cepal'in raporlarına göre inanması güç ama Avrupa ülkelerinin kahveden elde ettiği gelir, üretici ülkelerin elde ettiği gelirden fazla. Aslında 1960 ve 1961'de Avrupa topluluğu üyesi ülkelerin Latin Amerika kahvesine koydukları vergi 700 milyon dolara yaklaşırken, üretici ülkelerin FOB, ihracat değeri üzerinden kazançları ancak 600 milyon dolardı. Cepal, El Comercio International, YL, Desarrollo de Americana Latina, Mexico City, Buenos Aires 1964. Sürekli olarak serbest değişim propagandasını yapan zengin ülkeler, yoksul ülkelere karşı korumacılığın en koyusunu uygularlar. Gelişmiş ülkeler, az gelişmişlerin ürettikleri de dahil, dokundukları her şeyi kendileri için altına, başkaları için tenekeye dönüştürürler. Uluslararası kahve piyasasında adaletsizlik o kadar fazladır ki Brezilya yakın zamanda tersine korumacı bir politika uygulamayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Brezilya şimdi Kuzey Amerikalı hazır kahve üreticilerinin çıkarları korunsun diye ihraç ettiği hazır kahveyi ağır biçimde vergilendirmektedir. Brezilya'nın ürettiği hazır kahve daha ucuz ve daha kaliteli olduğu halde görüyoruz ki serbest değişim sisteminde bazıları diğerlerinden daha serbesttir. Bu örgütlü saçmalıklar aleminde doğal felaketler üretici ülkeler için birer tanrı lütfu olur. Doğanın saldırıları fiyatları artırır ve birikmiş rezervlerin piyasaya sürümünü sağlar. 1969'da Brezilya'da hasadı berbat eden don sayısız küçük üreticiyi mahvetti. Ama fiyatları artırdı ve devletin fiyatları korumak için ambarlarda stokladığı 60 milyon çuval kahvenin satılmasını sağladı. Dış borçların 3'te 2'si değerindeki bu kahve stoğu gün geçtikçe bozulmakta ve değerini kaybetmekteydi. Bir süre sonra ateşe bile atılabilirdi. Hiç yapılmamış bir şey değildi bu. 1929 buhranından sonra fiyatlar düşmüş, tüketim azalmıştı. Brezilya'da 78 milyon çuval kahveyi yaktı. Böylece 200 bin kişinin 5 mevsimlik çabaları boşa gitti. Roberto C. Simons'un AGE. Tipik bir sömürge ekonomisi buhranıydı bu. Buhran dış kaynaklıydı. Plantasyon sahipleriyle ihracatçıların kazançlarının 1930'lardaki ani düşüşü hem kahvenin hem de paranın yakılmasına yol açtı. Bu ihracat sektörünün kayıplarını kamulaştırmak için Latin Amerika'da çok kullanılan bir yöntemdir. Döviz kayıpları devalüasyonlar yoluyla ülkenin parasıyla telafi edilir. Ancak fiyat artışları da daha arzulanan sonuçlar yaratmaz. Üretim artırılır, karlı ürünün ekimi için yeni alanlar açılır. Fakat bir bumerang gibi işler sistem. Bu kez de bolluktan ötürü fiyatlar düşer ve yıkım başlar. 4 yıl önce onca coşkuyla ekilmiş olan kahve 1958'de toplanırken Kolombiya bu duruma düşmüştü. Buna benzer döngüler sık sık tekrarlanmıştır Kolombiya tarihinde. Kolombiya kahveye ve kahvenin dışarıda belirlenen fiyatını öyle bağımlıdır ki Antioquia'da evliliklerin grafiği her zaman kahve fiyatları grafiğini izler. Bağımlılık yapısını bir özelliğidir bu. Antioquia tepelerinde ilanı aşk için uygun zaman New York borsasında belirlenir. Mario Arubla, AGE. Kolombiya'nın kanını emen 10 yıl. Kolombiyalı iktisat bilimci Luis Eduardo Nieto Arteta 1940'larda kahveye bir övgü yazdı. Kahve ülkenin eski dönemlerinde madenlerin, tütünün, çivitin, kininin başaramadığı şeyi başarmıştı. Olgun ve ilerici bir düzen doğurmuştu. Dokuma ve diğer hafif endüstri kollarının kahve bölgelerinde Antioquia, Caldas, Cauca Vadisi, Cundinamarca ortaya çıkışı rastlantı değildi. Kahvenin yarattığı küçük üreticiler demokrasi sayesinde Kolombiyalılar sade ve ölçülü insanlar olmuşlardı. Kolombiya'nın politik hayatının normal bir işleyişe kavuşmasını sağlayan en önemli etken ekonomik istikrar olmuştur. Kahve hem ekonomik istikrarı hem de sükunet ve ölçülülüğü getirmiştir. Luis Eduardo Nieto, Arteta, Ensayos sobre Economía Colombiana, Medellín 1960. 9. Diyordu Nieto Arteta. Kısa bir süre sonra şiddet baş gösterdi. Kahveye övgü, kanlı isyanlar ve baskı tarihini değiştirmemişti nitekim. 1948'den 1957'ye dek 10 yıl boyunca köylü savaşları küçük ve büyük üretim birimlerini, çölleri ve ekili toprakları, vadileri, ormanları ve yüksek and yaylalarını sardı. Toplu göçlere yol açtı. Devrimci gerillalar ve haydut çeteleri yarattı. Ülkeyi mezarlığa döndürdü. Ardından 180 bin ölü bıraktığı tahmin ediliyor. German Guzman Campos, Orlando Foz Borda ve Eduardo Humana Luna, La Violencia en Colombia, Estudio de un Proceso Social, Bogota 1963-1964. Bu kanlı dönem yönetici sınıf için bir ekonomik refah dönemiydi. Ama bir sınıfın refahı bir ulusun erinciyle karşılaştırılabilir mi? Şiddet liberallerle tutucular arasındaki bir çatışmayla başlamıştı. Ancak sınıfların düşmanlığı giderek toplumsal mücadele özelliği kazandırdı hareketi. Kendi partisinin oligarşisinin yarı aşağılayarak, yarı korkarak kurt ya da haydut adını verdiği liberal Jorge Eliezer Gaitan halkın coşkulu desteğiyle kurul düzeni tehdit ediyordu. Gaitan kurşunlarla delik deşik edilerek katledildiğinde korkunç fırtınalar koptu. Önce başkent sokaklarını bir insan seli kapladı. Bogota'da kendiliğinden çıkan bu isyan Bogotazo olarak bilinir. Şiddet daha sonra bir süredir tutucuların örgütlediği çetelerin terör saldığı kırsal bölgelere yayıldı. Köylülerin uzun süredir beslediği düşmanlık açığa çıkmıştı. Hükümetin yolladığı polislerle askerler tohumuna kadar yok edin. Talimatına uyup erkeklerin hayalarını kesiyor, hamile kadınların karınlarını yarıyor, bebekleri havaya atıp süngülerinin ucuna takıyorlardı. Bu sırada liberal parti ileri gelenleri nezaketi elden bırakmadan evlerine çekiliyorlardı. İşler iyice sarpa sarınca ise yabancı bir ülkeye kaçıveriyorlardı. Savaşta ölenler köylülerdi. Savaş hareketle birlikte büyüyen bir intikam arzusuyla acımasızlığın doruğuna ulaştı. Öldürme sanatında yeni biçimler bulundu. Dilin gırtlaktan sarktığı kravat kesimi gibi örneğin. Irza geçmeler, yangınlar, talanlar birbirini izliyordu. İnsanlar kollarından ve bacaklarından atlara bağlanarak parçalanıyor, diri diri yakılıyor, derileri yüzülüyor, şerit şerit doğranıyordu. Askerler köyleri, plantasyonlara yerli bir ediyordu. Akan kan ırmakların rengini değiştiriyor, haydutlar fidye karşılığı kimilerinin hayatını bağışlıyorlardı. Baskı kuvvetleri dağlarda kendine bir sığınak arayan sayısız ailenin peşine düşüyor, kadınlar ormanlarda doğum yapıyordu. Öç almak için harekete geçen fakat belirli bir politik hedefi olmayan ilk gerilla liderleri yıkım için yıkıma girişiyorlar, kan ve ateşten başka amaç gütmüyorlardı. Şiddet öncülerinin adları Goril Yüzbaşı, Kötü Gölge, Akbaba, Kızılderili, Vampir, Siyah Kuş, Ovanın Korkulu Rüyası. Bir devrim destanının kahramanı olabilecek türden adlar değildi. Toplumsal başkaldırı çetelerin söylediği türkülerde bile duyuruyordu sesini. Basit bir köylüyüm ben. Kavgayı ben başlatmadım. Ama benimle dalaşmak isteyen katılır ölüm dansına. Emiliano Zapata ve Pancho Villa'nın Meksika devriminde de adalet arayışı içinde ayrım gözetmeyen bir terör ortaya çıkmıştı. Kolombiya'da şiddet dağınık biçimde patlak vermişti. Ama bu 10 yıllık şiddetin ülkenin geniş bir bölümünü işgal edip denetim altına almayı başaran devrimci gerillalar doğurması rastlantı değildi. Baskı yönetiminin hırpaladığı köylüler dağlara göç etmişler ve burada tarımsal bir örgütlenme içinde kendilerini savunmanın yollarını bulmuşlardı. Tutucularla liberaller Madrid'de barış antlaşmasını imzaladıktan sonra da bağımsız cumhuriyetler ezilmişler için birer sığınak olmaya devam etti. İki partinin yöneticileri bir dostluk havası içinde ulusal dirlik ve düzenlik adına iktidarı birbirlerinden nöbetleşe devralmaya karar verdiler. Ortak bir kararla derhal bozguncu yuvalarının temizliğine başladılar. Margot Talita asilerini temizlemek için girişilen operasyonların yalnızca birinde 1,5 milyon mermi, 20 bin bomba, 16 bin de asker kullanıldı. German Guzman, La Violencia en Colombia, Parte Descriptiva, Bogota, 1968. Subaylardan biri şöyle diyordu askerlerine: boş laf istemem, kulak getirin bana, kulak. Yönetimin sadizmi, savaşın kıyıcılığı dillikle açıklanabilir mi? Öncülerin doğal öfkesinin sonucu muydu bunlar? Bir rahibin ellerini kestikten sonra evini ateşe veren, ardından da yanlış vücudunu parçalayarak lağım çukuruna atan bir adam, savaş bittikten sonra ben suçlu değilim, ben suçlu değilim, rahat bırakın beni diye haykırıyordu. Evet, aklını kaybetmişti ama bir anlamda da aklı başındaydı aslında. Şiddetin dehşeti, sistemin dehşetini gözler önüne sermişti. Kahve, Nieto Arteta'nın sözünü ettiği mutluluk ve uyumu getirmemişti çünkü. Kuşkusuz Magdalena Irmağı'nda denizciliğin gelişmesi, kara ve demir yollarının yapılması hep kahve sayesinde olmuştu. Biriken sermaye, bazı endüstri kolları da doğurmuştu. Ama kahvenin ilerleyen gelişimi ne iç oligarşik yapıyı ne de ekonomik dışa bağımlılığı zayıflatabilmişti. Tam tersine bu yapılar Kolombiyalıları her zamankinden fazla eziyordu. Şiddetin egemen olduğu 10 yılın ardından Birleşmiş Milletler Kolombiya'da beslenme konulu bir araştırma yayımladı. Durumun düzeltmediği diye ay çıktı. Bogota'da okul çocuklarının %88'inde vitamin eksikliği vardı. Yarıdan çoğunun kilosu normalin altındaydı. İşçilerin %71'inde, Tensa valisi köylülerinde %78'inde vitamin eksikliği görülüyordu. Birleşmiş Milletler Analisis ye Proyecciones del Desarrollo Económico 3 El Desarrollo Económico de Colombia, New York 1957. Araştırma protein, vitamin ve tuz içeren süt, süt ürünleri, yumurta, et, balık ve bazı sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin eksikliğini açıkça ortaya koyuyordu. Toplumsal trajedinin göstergesi yalnızca işlenen suçlar değildir. İstatistiklere göre Kolombiya'da cinayet oranı ABD'dekinin 7 katı ama yine istatistiklere göre çalışma çağındaki Kolombiyalıların 4'te 1'inin sabit bir işi yok. İş arayanlar ordusuna her yıl 250 bin kişi katılıyor. Endüstri kollarında yeni iş açılmıyor. İrili ufaklı tarımsal günlerde de yeni iş gücüne gereksinim yok. Sürekli olarak yeni işsizler kentlerin kenar mahallelerine atılıyor. Kolombiya'da 1 milyondan fazla çocuk okula gidemiyor. Ama seçkinlerle azınlıktaki orta sınıfın çocuklarını eğitmek için değişik fakülte ve bölümleriyle 41 üniversite çalışmalarını sürdürüyor. Profesör German Rama, bu ilim yuvalarının bazılarının kütüphanelerindeki en değerli yapıtın ciltli Reader's Digest dizileri olduğunu belirtiyor. German W. Rama, Education y Movilidad Social en Colombia, Eko Dergisi, No. 116, Bogota, Aralık 1969.